Efendim iyi akşamlar. Foncu'ya hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Her ayın ilk pazarı olduğu gibi bu pazarda yine piyasalarla ilgili beklentileri ve fonlardaki gelişmeleri Osmanlı Yatırım Varlık Danışmanı Selim Ulun'la konuşacağız. Selim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
Şimdi izleyicilerimizden de sorular almaya başlayacağız ama ben öncesinde biraz Cuma günü için aslında çok merak edilen bir şey sormak istiyorum. Tarım dışı istihdam verisi bekleniyordu Amerika'nın, Fed'in ve Powell'ın işte kararlarından, konuşmalarından sonra merakla Cuma günü açıklanacak olan istihdam rakamına gözler çevrilmişti. Ve orada da beklentilerin üzerinde bir değer geldi. Tabii biz hep ne diyoruz? İstihdamda böyle yüksek rakamlar görsek, beklentilerin üzerinde değerler görsek bu hala iş gücü piyasasının canlı olduğu anlamına gelir. Tabii bunu görünce hemen piyasalar böyle bir geri doğru çekildiler, borsalar düştüler, altın düştü falan. Fakat sonra birdenbire bir canlanma oldu ve Cuma günü çok yüksek getirilerle hem altında hem işte piyasalarda %2'ler civarında getirilerle kapadık. Peki ne oldu da hani beklentilerin üzerinde tarım dışı istihdam gelmiş olmasına rağmen Selim Bey, piyasalar buna olumlu tepki gösterdiler.
Tabii önceki ayki yayınımızda da bir konu olarak geçmişti bu durum. Yani bundan sonra belli ki yani herkes makul bir ölçüde bir ekonomik daralmayı satın almış vaziyette. Burada Fed'in daha henüz de zaten bu ekonomik daralmaya ilişkin bir çeşitli resesyon, iki dönemlik bir şey geri çekilme olsa da daha böyle bir ekonomik daralma ilişkin net bir veri elimizde yok Amerikan büyümesiyle ilgili. Ama burada belli ki Fed için artık acı eşiği biraz seçim satım haline de girilmesinden kaynaklı olarak bu mutlaka ki siyasi de bir baskı görecektir. Ama burada acı eşiğini belirleyici olan mutlak surette iş gücüne katılım olacağı benziyor. Burada işte bir ücret seviyelerinde Cuma günkü veri de evet beklentinin üstünde iyi bir veri geldi ama beklenenden biraz daha fazla daralmış bir iş gücü piyasasıyla ücretlerde makul düzeylerde seyreden bir ücret artış hızı gözlemlendi. Ve piyasada zaten ellerini açıp biraz iyi bir haber de beklediği için bunun da etkisiyle buna böyle bu şekilde yukarı yönlü reaksiyon verdi altın ve piyasalar açısından.
Evet, yani çok güzel söylediniz aslında. Piyasalar böyle artık biz çok fazla düştük. Uzun zamandır da böyle diplerdeyiz diyor Amerikan piyasaları. Dolayısıyla böyle bize güzel bir haber verin. Ufacık minicik bir haber bile alsalar hemen hepsi birden yükselişe geçiyor, değil mi? Böyle bir hava sesleniyoruz aslında. Ben burada da
Evet,
hep...
bir dip arayışının sonucu bu. Yani dip nerede olacak diye devamlı surette o konuşulduğu için bu tarz sinyalleri de böyle bir alım gelir olur mu diye değerlendiriyor.
Evet, ben aslında birkaç programdır daha önce konuklarımıza da hep sordum ama merakla aslında izleyicilerimiz de bunu öğrenmek istiyorlar. Hemen hemen her sene aslında Noel Baba Rallisi yaşanır Amerikan piyasalarında. Yani bunun da birazcık aslında yolunu yapmaya çalışıyor gibi hissediyorum ben yabancı borsalar için. Siz ne dersiniz? Yani veriler biraz böyle iyi gelse, şimdi önümüzde bir tarım dışı istihdam daha var, iki tane de enflasyon verisi var aslında 13 Aralık'a kadar. Dolayısıyla hani böyle yavaş yavaş oralliye doğru gidiyor mu yabancı borsalar?
Şimdi bu faiz artırım süreci ilk başladığı zamanlarda yani Mart ayı gibi herkes 3,5 ile 4 puan arasında bir Amerikan faizinin olacağını daha o zamandan fiyatlamaya başladı. Ve bunun da Eylül ayına kadar gerçekleşeceğini ondan sonra işte önümüze bakacağımızı düşünüyordu. Bu iş aslında Eylül ayı tahmini yanlış değil, faiz tahmini tutmadı. Yani biraz daha yükseltmek gerektiği için Fed'in faiz artış hızı doğru tahminlenmiş olsa da piyasa tarafından işte ekonomideki o yapışkanlık, fiyatlardaki yapışkanlık ve bir miktar talebin de canlı kalmaya devam etmesinin yanı sıra arz yönlü bir takım sorunlar nedeniyle, özellikle işte Rusya-Ukrayna savaşı, işte tedarik zincirinde yaşanan bir takım aksaklıklar, enerjiyle ilgili sorunlar nedeniyle enflasyon oranında düşüş göremedik. Hatta çekirdek enflasyonda bile o talepteki canlılık nedeniyle, Amerikan tarafı için konuşuyorum, özellikle Avrupa tarafı için tam olarak öyle değil ama Amerika tarafında talepte de hızlı bir yavaşlama gözlemlenmedi. Bu yüzden de bu oranlar yukarıya doğru çıktı. Yani faiz tahminleri, yıl sonu tahminleri ve Eylül'ün aralığa sarkması gibi bir durum oluştu. Bu biraz tabii tahminlerin dışına sarkan bir şey, konu. Ama şu anda görünen o ki, eğer çok büyük bir kur atak veya işte tekrardan savaşa ilişkin bir takım sorunlar ve enerjide bir kriz olmaz ise, büyük ihtimalle Aralık itibariyle faiz arttırımlarında bir miktar dinlenme ve enflasyonu takip dönemine gireceğiz. Bu da tabii eğer bu satın alınırsa önden de olacak şekilde, yani bu gelecek veri akışı da bunu destekler ise, bilanço fiyatlamalarının etkisini Amerikan endeksleri üstünde görürüz diye düşünüyorum. Yani oradan iyi gelecek bilançolar vardır, kötü gelecek bilançolar vardır. Bunlara reaksiyon veren bir endeks gözlemleyebiliriz.
Peki ya, yani burada Nasdaq'la S&P 500 ve Dow Jones ayrımı yapacak olursak, daha ziyade hangi taraf bu yukarı yönlü hareketi beklemek? Yani teknoloji tarafında mı, yoksa daha endüstriyel tarafta mı, ne dersiniz?
Şimdi aslında ikisinin de benzer şekilde dinamikleri var, yani faiz ile ilişkinin reaksiyon. Bunda en fazla düşen Nasdaq, toplama etkinliğinin de, toplamaya çalışma arzusu ve isteğinin de bu endeks üzerinde daha çok tahakküm edeceğini düşünüyorum. Ama yani S&P de bence takip edecektir. Yani Nasdaq mı S&P mi diye konuşursak, daha çok düştüğü için pozitif senaryoya daha pozitif tepki verme olasılığı Nasdaq'ta biraz daha yüksek görünüyor. Yani teknoloji tarafı biraz daha yüksek ihtimalle görünüyor.
Evet. Yine izleyicilerimiz de aslında benim soruma benzer sorular soruyorlar. Ejder Çetin soruyor, Alper Topal soruyor. Diyorlar ki yani Selim Bey, artık ABD fonlarında yukarı bir hareket bekliyor mu? Fon adetlerimizi arttırmamız için uygun bir zaman mı diye soruyorlar.
Evet, yani şöyle, burada iki ayak var biliyorsunuz. Siz şimdi Amerikan hisse senedine ilişkin bir fona yatırım yaptığınızda, hani diğer dövizli fonlar gibi, bir de döviz yatırım yapmış oluyorsunuz. Burada tabii kur seviyesinin yönetildiğini düşünürsek, belirli ölçülerde stabil bir kurda kalacağımız zannıyla, bir ayağın en azından bizim lehimize hareket etmeyeceği tezini de düşünmemiz gerekir. Yani şayet kurda bir yukarı yönlü şok beklemiyorsak, onu bekliyorsa, zaten insanlar tabii ki döviz yatırımlarını arttırma eğilimi göstereceklerdir. Ama böyle bir ihtimal yok ise, bir bu ayağın destek vermeyeceğini bir kere cebe koymamız gerekir. Bunun dışında evet, asıl yatırım yapacağımız ürün olarak Amerikan piyasalarına baktığımızda, ben şahsen buradan artık, yani Aralık ayı itibariyle gene volatilite, yani bir kere bu dönemin şeyi, ismi bu, yani yüksek volatilite. Yani ne dersek diyelim, düşüş, yıkılış, çöküş gibi değil de yüksek volatilite ile karşı karşıyayız. Böyle bir tevi aralıksız bir düşüş falan da değil, yani yer yer tepkiler gelen, tüm haber akışına bağlı bir piyasa gözlemliyoruz. Her ne kadar olumsuz olsa da. Peki buradan sonra ne olacak derseniz, evet, Aralık ayından sonra ben şahsen biraz daha pozitif yönde ve bilanço hareketiyle ve yılbaşı hareketiyle birleşmiş bir Amerikan piyasası görebileceğimizi düşünüyorum. İyi gelen bilançolarda pozitif etki, kötü gelen bilançolarda işte endeksi de belki sarsıcı bir hareket yaratacak durumlar, ama yüksek bir volatiliteyle teknik anlamda bu seviyelerden alım yapılmaya başlanabileceğini düşünüyorum. Tabii rezerv koymak gerekirse jeopolitik riskler ve enerjide yaşanacak problemler, enflasyonu yukarı çıkartıcı diğer etkenler bu işin işte rezerv koymamız gereken kısmı.
Evet, yani oralarda şu anki gibi giderse normal şartlar altında diyelim. Oralarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsak değil mi?
Evet, evet.
Öyle
evet.
diyoruz. Evet. Evet, şimdi bu tarafla ilgili son bir tane gelen şu ana kadar bir sorumuz var. Onu sorup ondan sonra bizim borsa tarafına geçeceğim. Mustafa Yiğit sadece tek bir fon sormuş aslında. AFT'yi soruyor. Akportu'nun yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonu maliyet düşürmek için mantıklı mı? Demiş.
Evet. Yani şimdi bu tabii maliyet düşürme işi biraz daha farklı. Yani yatırım fonunda tam hisse senedi gibi değil. Yani burada sizin girdiğiniz zamanki döviz kuruyla şimdiki döviz kuru da aynı değil ise yani maliyet mi düşürdünüz yoksa şey mi yaptınız o da değişir ama kişi kendi biliyordur herhalde tabii alım yaptığı seviyeleri diye konuşursa. Dediğim gibi ben... teknik anlamda Amerikan piyasasında volatilitesi yüksek ama satın alınabilir potansiyel barındıran bir durum görüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken dönemsellik yani belirli bir dönemden sonra da resesyon işin içine girecek. Yani onu da göz önünde bulundurmalı yatırımcılar. Yani yekpare ben Amerikan hisse senedine yatırım yapıyorum tan ziyade varlık çeşitlendirmesini gene burada da öneririm. Çünkü resesyona hangi varlık sınıfının tam olarak nasıl cevap vereceği yani kitaplarda yazıldığı gibi olursa şayet işimiz kolay da öyle olmuyor son yaşadığımız yıllarda. Bu nedenle hangi varlık sınıfının resesyona ne derece ve nasıl tepki vereceğini de düşünerek bence varlık alokasyonu çalıştırılmalı. Onu öneririm. Yani evet. İşte hisse senedi taşıyorsanız bir miktar da altın.
Tamam. Evet. Gibi. Biraz Eurobond olabilir gibi.
Biraz
evet.
Eurobond olabilir. Tabii.
Evet. Tamam. Şimdi Prometheus'un sorusuyla devam edeyim. Geçen hafta da biz 3. çeyrek bilançoları aldık. Hatta çok güzel gelen bilançolar vardı. Türk Hava Yolları, Turkcell, Migros bunlar güzel bilançolar açıkladılar. Prometheus da der ki bu hafta 3. çeyrek bilanço sona eriyor. Borsada kar satışlarıyla birlikte bir düzeltme bekliyor musunuz diye sormuş.
Bizim BIST için sordu. Bu şeyi kaçırdım. Evet. Tabii burada düzeltme demek belki yanlış olabilir ama şimdi ben açıkça endeks üzerindeki şeyi konuşursak yani paradigmal bir para politikası ve mali politikalarda paradigmal bir değişiklik olmadığı sürece enflasyonun ve kurun bu bantta hareket edeceğini ve enflasyonun da işte belki yılın ilk çeyreğinde %60'lar olsa da gene yüksek seyredeceğini düşünürsek bu paradigma içerisinde faiz hatları böyleyken borsada ben net ve kalıcı bir düzeltme olasılığını çok görmüyorum. Volatilite dediğim gibi bu dönemin adı yani onu kabul etmemiz gerekiyor ne yazık ki. Tedirgin edici şeyler olur endeksler üzerinde de. Ama ben bilanço döneminden sonra bir miktar dinleneceğimizi düşünüyorum bu üçüncü çeyreklerden sonra. Ama akabinde tekrardan Aralık ayında bir yeni yıl ve yeni bilanço dönemi fiyatlaması olabilir. Paradigmal bir değişiklik olmadığı müddetçe politikalar, evet. Politika setinde ya da işte faiz hatlarında. Ancak ben endeks üzerinde birazcık bankacılık endeksinin biraz risk yaratabileceğini düşünüyorum. Burada tabii gelen regülasyonlar sonucu bilançoların nasıl etkileneceği, ne şekilde etkileneceği düşünülecektir yatırımcı tarafından. Bankacılık endeksinde stresin yüksek olduğu bir zamanda genel endekste de biz bu stresi hissedebiliriz. Burada belki işte yeni gelecek bir takım regülasyonlarla bankaların eli rahatlatılacaktır. Bu da bir ihtimal. Bunun da tam tersi yönde bankacılığa pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz kısa vadeli olarak. Ama tabii böyle bunların hepsi ihtimaller dahilinde olan şeyler, kesinlik barındırmıyor. Şayet endekste bir risk varsa bence en fazla ilk etapta bir bankacılık endeksi üzerinde bir risk var. Orada stres yükselirse bu genel olarak endeksi de negatif etkileyecektir.
Evet. Peki Samori'nin sorusunu sormak isterim izleyicimiz. Bize şunu soruyor. Bu hafta yerli hisse senedi fonları almak için uygun mudur demiş bu hafta.
Yerli hisse senedi fonları.
Evet, evet.
Yerli hisse senedi fonlarını aylar önce de almak uygundu, uygundu sanırım.
Evet. Yani şimdi şöyle ben soralım. Yani beklentilerimiz var.
Tabii yani işte söylediğim gibi yani benim endeks üzerinde genel riskler barındırsa da işte bir üçüncü dönem mali verilerinden sonra biraz dinlenecek olan piyasada ve daha sonradan tekrardan yeni yıl ve yeni dördüncü çeyrek son dönem bilançolarının fiyatlamasının etkilerini görürüz. Bir politika setinde bir farklılık olmaz ise bu hisse senedi fonlarına da tabii belirli ölçüde yatırım hiç yapmadıysanız yatırım yapma imkanını içinde barındırıyor. Ancak yatırım yapmama nedenleriniz şu ana kadar eğer şayet yatırım yapmadıysanız yatırım yapmama nedenleri üzerinde düşünürseniz büyük ihtimalle bu nedenlerin hala devam ettiğini görürsünüz. Yani şimdi bu şu anda yatırım şu ana kadar yatırım yapmama nedenleriniz aynen devam ediyor. Yani onu da söyleyeyim büyük olasılıkla. Bunu da değerlendirmeniz gerekir. Yani riskte bir azalma yok hisse senedi piyasasında ama potansiyel de o denli.
Evet, tabii risk de getiri beraber. Bir izleyicimiz de demiş ki BIST içerikli bazı hisse senedi yoğun fonlar aylık %40 getirmeye başlamışken neden yabancı içerikli fonlara yatırım yapmalıyız? Aslında demin çeşitlendirmeden bahsetmiştiniz. Biraz belki bunu söylemek lazım. Bir de tabii yani %40 geçen ay getirdi, %30, %40 getirdi, bu ayda getirecek diye de bir şey yok. Bunlar sonuçta sabit getirili menkul kıymetler değil sevgili izleyicilerimiz. Bunlar hep işte Selim Bey'in de söylediği çok volatil yani önümüzdeki dönemde sabit bir şekilde böyle bir beklentiniz olmaması lazım. O nedenle çeşitlendirme yapmak bu açıdan aslında sizin portföyünüzün riskini düşürür. Bilmiyorum eklemek ister misiniz?
Kesinlikle hocam yani gayet iyi şey yaptınız. Yani bir tek varlık sınıfına yatırım yapmanın riski çok tartışmasız çok yüksek. Evet, yerli hisse senedi piyasası. Zaten tartışma aylardır önerdiğimiz fonlardan tutun şeye kadar çoğu yerli hisse senediydi. Bu da bu durumda da hala devam ediyor. Bitmiş değil. Ama şimdi siz yerli hisse senedi fonuyla beraber yabancı hisse senedi fonu, işte Eurobond ya da altın fonu taşırsanız da belki getirinizden bir miktar ödün verirsiniz ama tarifi mümkün olmayacak derecede portföyünüzü çeşitli ataklara karşı korumuş da olursunuz. Yani evet. Bunu satın almaktır. Yani siz belirli bir getiriden taviz vererek sigorta gibi düşünün. Belirli bir getiriden taviz vererek yaptığınız çeşitlendirme sizin portföyünüzü, birikiminizi korumak adına yaptığınız bir şeydir. Tabii bütün varlık sınıflarına aynı anda gelen şoklarda görmedik değil. Ama bunlar müstesna olmak üzere genel olarak portföyünüzü korumak için buna ihtiyaç var.
Evet, kesinlikle. Şimdi sizin bir diğer yatırım araçlarına da geçeceğim de sizin bir fonunuz çok soruluyor Selim Bey. OYIL agresif evet. Değişken fonunuz. Özür dilerim. Agresif
agresif
fon sepeti evet. Fonu.
Fon sepeti fonu.
Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu'nu bir kere bir hani anlatmanızı istemişler hani mümkünse eğer. Bir de Baran Selbey demiş ki iyi akşamlar demiş, biz de buradan selam gönderiyoruz. Fonunuz demiş, bu OYIL fonunuz, eğer Türkiye'de bir faiz arttırımı süreci başlarsa, olur da yabancı fon oranını yükseltebilir mi? Hani böyle bir içerisinde strateji değişikliği yapabilir mi?
Evet, varlık alokasyonunu değiştiriyor tabii ki. Bu yatırım fonlarıyla yönetildi. İçeriğinde yatırım fonu bulunduran bir fon. Bu açıdan da işte yabancıya da geçebilir, yerliye de geçebilir, işte emtia oranını da arttırabilir. Bu tarz değişiklikleri yapabilir bir fon. Bir varlık alokasyonu var. Burada biz Osmanlı portföy olarak dışarıdan bir danışmanlık alıyoruz. Orada bir varlık alokasyonu, o danışmanlık firmasından gelen varlık alokasyonuna göre de fon şekilleniyor. Daha önce işte yabancı hisse senedi ağırlığı yüksekti. İşte son dönemde yerli hisse senedi ağırlığı yüksek gibi kendi alokasyon oluşturan setine göre bir varlık dağılımı yapıyor ve bu şekilde biz de alımları gerçekleştiriyoruz.
Evet. Şimdi en başta sorulan sorulardan birisi Hüseyin Bey'in sorusu, ona gelmek istiyorum. Eurobondlarla ilgili. Diyor ki Eurobond fonlarında gelir neye göre değişiyor? Örneğin Yapı Kredi'nin Eurobond fonuyla İş Bankası Eurobond arasındaki fark nedir?
Yani hepsinde en az Eurobond fonlarındaki fark nedir diye sordu, onu anlıyorum. Hepsi Eurobond fonu olduğu için en az zaten %80 oranında Eurobond bulundurmak mecburiyetinde. Bu açıdan bir fark yok. Ancak taşıdıkları Eurobondlar, bunların ağırlıkları ve iç verim oranları, durasyonları, bunlar getirileri üzerinde etkili şeyler. Yani şunu da söyleyebiliriz, yani Yapı Kredi portföyün Eurobond fonunda Yapı Kredi Bankası'nın bulunmasını beklemem güç. İş Bankası Eurobond fonunda da İş Bankası Eurobond'unun olmasını beklemek güç. Bunun dışında da ekstra, yani dönemsel olarak devamlı değişen Eurobond'lar, eklenenler, ağırlıkları düşenler, azalanlar vesaire görürüz. Genel olarak Eurobond'ların vadesi özellikle son dönemde çok etkili oldu. Eurobond fonlarının getirisi üzerinde.
Evet, orada işte dediğiniz gibi vade önemli aslında. Ona bakabilir izleyicilerimiz de. Özellikle iş portföyün IPV kodlu bu Eurobond fonunda vadelerin biraz daha kısa olduğunu biliyoruz portföy dağılım raporlarından. Dolayısıyla aslında vade kısa olduğu zaman bu CDS primlerindeki dalgalanmalardan da biraz daha, bir tık daha az etkileniyorlar. Bu açıdan hani biraz daha riski sınırlıyorlar diye de ekleyebilirim. Şimdi Ünsal Arsa'nın sorusu da şu. Bu dönemde diyor Eurobond fonu mu yoksa altın fonuna mı yatırım yapmak daha mantıklı bir hareket olur?
Şimdi biz daha artık faizlerin yükselmeyeceği belirli bir noktaya geldiğini düşünüyor isek, bu hem Eurobond tarafına hem altın tarafına da aslında Eurobond fiyatları üzerinde hem altın fiyatları üzerinde pozitif etkiler. O nedenle benzer paradigmalardan şu anda benzer şekilde etkilenmeleri mümkün altın fonları ve Eurobond fonlarının. Altın fonunun daha çabuk bir reaksiyon, daha sert bir reaksiyon verme ihtimali biraz daha fazla olabilir. Yani gelecek olan pozitif haberlere göre. Bir de parantez açalım. Yani kapıda bir resesyon var ise şayet ve bu da bir şekilde fiyatlanacak ise, bundan hisse senedi fiyatlarının daha negatif etkilenmesi kuvvetli. Burada biraz daha altın daha güçlü duruyor bir yatırım ürünü olarak. Dediğim gibi Eurobond'larla da bu faiz olgusuna yaklaşım açısından benzerlik taşıyorlar.
Evet. Şimdi birkaç tane teknik soru var fonlarla ilgili Selim Bey. Onları sormak istiyorum. Bir tanesi Erdar Eylev'in. Bir fonu değerlendirirken diyor, pazar payının düşük ya da yüksek olması önemli bir kriter midir?
Yani, bir fon yani tek başına
değildir, evet.
Bir kriter değildir. Yani fon yeni kurulduysa ne yapacağız? Yani iyi bir fon, yatırım yapmayalım mı? Yani beklemek mi? O zaman ona dönüşür ki böyle bakmak yanlış olur tek başına. Ama bir şeyi de gösterir. Tabii siz ödediğiniz fon yönetim ücretini düşük, yani hacmi küçük bir fon da bu düşürmeniz güç. Çok daha fazla giderleri olur fonun belirli bir büyüklüğe ulaşana kadar. Burada pazar payı biraz daha şeyci olur. Yani zorlayıcı olan büyüklüğe bakabilirsiniz. Yani belirli büyüklüğün üstündeki bir fona yatırım yapmak pazar büyüklüğüne bakıp yapmaktan belki daha mantıklı olabilir. Çünkü belirli işte 10 milyon ya da 20 milyon üstünde çıkmışsa bir fon, evet, giderlerinde ciddi bir yönetim kabiliyetine de sahip olmuştur. Bu açıdan bence şey yapılabilir. Bu şekilde bakılabilir olaya yani.
Evet. Bir de tabii portföy büyüklüğünün bir anlamda da aslında negatif bir şeyi de olabilir, değil mi? Fon çok büyüdükçe aslında manevra kabiliyeti azalıyor. Hani o taraftan da bir dezavantajı var.
Aynen öyle hocam. Özellikle evet, faizli ürünlerde öyle çok daha yüksek büyüyorsa fon, evet. Çünkü atraksiyonlar alanı dar. Yani faizde çok daha fazla işlem yapabildiği için ağırlıklı olarak. Yani geldikçe para belki de şeyi bozacak. Yani portföy dengesini de bozabilir, getiri dengesini de bozabilir.
Hisse senedi fonlarında da keza işte belirli sınırlar olduğu için SPK'nın getirdiği o sınırlara da takılabilir. Metin Alın da sorusu aslında tam bununla ilgili, diyor ki hisse senedi fon alırken daha kolay hareket ettiklerinden son portföy büyüklüğü en düşük olanlardan seçmek mantıklı mıdır demiş. Tabii yani doğru, manevra kabiliyeti daha yüksektir düşük portföylerin. Fakat tabii tek kriter yine bu olmamalı. Sadece buna bakmak doğru olmaz. Ne dersiniz?
Ha, çok kesinlikle ilk bakacağımız da bu olmamalı. Yani orada öncelikle stratejiyi nasıl kurduğu, hangi endeksler üzerinde ağırlık gösterdiği, seçimlerini fon yöneticisinin nasıl yaptığı, buna dikkat edilmesi lazım. Ben şahsen yani tek bir hisse senedi fonuyla da çalışılmasını önermem. Yani farklı bir portföy yöneticilerinin de stratejileri satın alınmalı. Yani farklı bir bakış açısı, farklı bir şey, farklı bir dizayn. Bu da bence, ben böyle bir fona da sıkışmaya gerek olmadığını, birçok fon var yani ve iyi yönetilen çok fon var. Özellikle hisse senedi piyasasında rekabet de fazla. Yani ben bu şekilde yatırımcıların aslında birden fazla hisse senedi fonuyla birden fazla stratejiyi kolayca satın almaları taraftarıyım. Böyle bakmak daha uygun olur diye düşünüyorum.
Doğru. Tamam. Şimdi bir soru var da ben burada bir şey anlayamadım. Belki izleyicimiz tekrar yazar. Faraway, Suudi Arabistan'dan selamlar demiş. SP demiş. SP için, SVP harfleri. Hangi fonlar tefaslı işlem görüyor? Ben SP neyin kısaltılmış acaba? Ben
S&P demek istemiştir muhtemelen hocam. S&P demek istemiştir diye düşünüyorum.
Hangi fonlar?
Yani
S&P'yi track eden yok, birebir öyle bir fon
tabii
yok.
Yakın seyan var. Bu Ark Portföy'ün Amerikan hisse senedi fonu biraz onu şey yapıyor. Yani çok dağılım, yüksek bir dağılım da şey alıyor. Kıstas olarak da S&P çalışıyor diye hafızamda kalmış. Yani o biraz daha yakın. İşte ama bizim şey tarafı, fon tarafı daha çok Nasdaq seviyor. Yani teknoloji endeksine daha fazla tutma, daha fazla fon, daha fazla adette fon var. Öyle söyleyeyim yani, bir şeye bakabilir. Ak portföyüm var bildiğim kadarıyla. Evet.
Ak portföye bakabilir. Cihat Bey'in sorusunu soralım. 8 Kasım'daki Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinden bahsediyor. Diyor ki bazen sayımlar uzasa da orada Biden çoğunluğu kaybederse sizce Amerikan borsalarına etkisi olumsuz mu olur bunun? Emtia ve altına nasıl etki eder demiş.
Ben ilk etap kısa vadeli olarak çok şey olacağını düşünmüyorum da, yani tabii bütçe görüşmeleri var Amerika'da. Burada işte bir takım sorunlar yaşanır mı, nasıl etkilenir bilmek güç. Kesinlikle bazı Biden'ın çıkartmak istediği yasalar zora girecektir. O kesin. Yani son senesi zorlu olacaktır. Şayet seçimler düşünüldüğü gibi iki kanatta da cumhuriyetçilerin zaferiyle sonuçlanır ise. Ancak ben borsalar üzerinde çok ciddi ve büyük bir şey yaratacağını ilk etapta düşünmüyorum, ama belirli bir krize evrilirse, işte bütçeler onaylanmıyor, şeyler geçmiyor, işte yapılacak sübvansiyonlar aksıyor ve piyasa bunu görürse ya da bu ihtimali görmeye başlarsa tabii ki hisse senedi piyasası üzerinde negatif etkileri olur. Şu anda bunları söylemek için çok erken yani. Daha işte evet, bilemiyoruz. Yani seçim sonuçlarına bağlı çok.
Evet. Şimdi ben biraz daha ayrıntıya girip borsa için bir Sabri Mutlu'nun sorusunu soracağım. Bir de Emek Akbal'ın sorusunu soracağım. Sabri Bey, BIST endeksi fonları mı? Yani daha ziyade endeks içerisindeki, herhalde BIST 100 endeksini kastetti. Yoksa BIST 100 dışı fonları mı? Bu konuda ne düşünürsünüz bundan sonrası için demiş. Yani primlenmiş olanlar hangiler? Bunu sormuş. Sonra da Emek Bey'in sorusunu soralım.
Ya net öyle BIST 100 içi ya da BIST 100 dışı da daha az prim ya da daha çok prim şeklinde konuşmak yanlış olur. Her iki tarafta da ciddi olarak primlenmiş olan hisseler mevcut veya sektörler mevcut. O nedenle o şekilde bakmak yanlış olur. Ama tabii ben kendim BIST 100 tarafına baktığım için BIST 100 dışındaki şirketlerde de kesinlikle potansiyel taşıyanlar olabilir. Yani fon olarak ben BIST 100'ün daha tercih edilmesini BIST 100 dışında yani BIST 100 dışı endeksi almak yerine orada spesifik iyi olduğunu düşündüğünüz hisse senetlerini tercih edebileceğinizi düşünüyorum. Yani şimdi biz kendimizi BIST 100 dışı diye sınırlandırdığımız zaman yani BIST 100 içinde olacak bir fırsatı kaçıracak bir fon taşımaktansa BIST 100'ü alıp BIST 100 dışında makul gördüğümüz bir hisse senedini almanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm tabii. Ama şu da bir yöntem. Yani BIST 100 ve BIST 100 dışı iki fonda alabilirsiniz. Yani evet, bunu bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. İlla ki en yüksek getiriyi sağlayacak hangisidir diye bakmak burada hatalı. Yani bir dönem yakalarsınız öbür dönem mümkün olmaz. Yani bu açıdan dediğim gibi yani biraz daha yayılımcı bir şey yapmak daha makul gibi görünüyor.
Evet. Emek Bey de biraz daha detaya girmiş. Demir çelik sektörünü sormuş. Özellikle de Erdemir potansiyel olarak nasıl görüyorsunuz? Birinci sorusu bu. İkincisi de bankacılık sektörü 2022 potansiyelini gerçekleştirdi mi? Demiş.
Şimdi demir çelik özellikle Erdemir sorusu bir kere orta vadede kesinlikle alınıp taşınacak bir sektör. Hem rekabet gücü hem üretim kapasitesi hem de önündeki fırsatlar itibariyle. Ancak dediğimiz gibi bir resesyon şayet fiyatlaması göreceksek dünyada ve bize yansıyacak boyutuyla bu demir çelik üzerinde her daim ilk başta demir çelik üzerinde bir Damokles'in kılıcı gibi bir etkisi olacaktır. Yani bunu böyle kabul etmek gerekir. Ama tüm bu streslerden azade çünkü sonuna kadar böyle bir resesyon fiyatlaması olmayacak. Yani sonsuza kadar böyle gitmeyecek. Bence yeri geldikçe orta vadeli olarak kesinlikle Ereğli de diğer çelik sektörü Kardemir vesaire bunlar portföylere alınıp taşınabilir. Benim kanaatim bu. Ama dediğim gibi kısa vadede çok fazla şey yüklememek lazım. Anlam ve performans beklememek lazım. Çünkü o sektörü etkileyecek birçok gelişme oluyor. Bir savaş çıkıyor. Bunun pozitif ya da negatif etkileri olabiliyor. Bir resesyon konuşması başlıyor. Hop, orada demir çelik fiyatları değişiyor. Çin ayrı bir muamma yaratıyor. İşte o demir çelik talebi arttığı zaman orada fiyatlar yükseliyor. Vesaire bir sürü sektör üzerinde belirsizlikler var. Ama buna rağmen ben üretim kabiliyeti mevcut yatırımlarının geldiği seviyeler itibariyle Türkiye'deki demir çelik sektörünün yatırım yönünden tercih edilebilir buluyorum.
Bir de bankacılığı sormuştu 2022 için. Onunla ilgili başka bir soru daha var. Sonra hemen o soruyu alacağım.
Şimdi orada bankacılık sektöründe 2022 potansiyeli mi bu dersek onun üzerinde konuşmak evet Belki de şu an itibariyle, üçüncü çeyrek itibariyle gelmiş güçlü bilançolar ile, bankacılık karları ile, evet, potansiyellerini bir şekilde gösterdiklerini düşünüyorum ben. Bundan sonrası biraz daha zorlu bankalar için. Neden zor dersek işte
bu getirilmiş. Evet, çok özür dilerim.
Regülasyonlarla ilgili olarak çok ciddi bir takım sorunlar baş gösterebilir. Fiyatlamalar bundan etkilenebilir. Hatta sermaye enjeksiyonu bile bankalar için tartışılabilir hal noktada olabilir. Bunu zaten sektör temsilcileri de dile getiriyorlar. Ama burada tabii şayet bankaların mevduat yapılarında bir takım düzeltmeler yapmalarına imkan verecek yeni ürün, yeni işte politika ya da paradigmal yeni bir politik set inşa edilirse bankalar için bu tekrardan bir pozitif durum yaratır. O yüzden hani 2022 beklentileri gerçekleşti mi derken, evet, şu an itibariyle öyle görünüyor. Ama ileriki dönemde getirilecek olan yeni regülasyonlar olursa şayet ona bakmak lazım. Getirilmeyecekse de bankaların taşıdığı bu hazine kağıtlarının durumunu ve bank bilançolar üzerindeki etkileri tekrardan tartmak gerekecek.
Evet, yani orada aslında biriken bir risk var değil mi? Yani bu uzun vadeli kağıtları aldırdılar bankalara. Bunlar işte 10 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık kağıtlar ve faizleri %10'lar, 11'ler düzeyinde. Şimdi seçim sonrasında eğer bir faiz artırım sürecine girersek, ki belki de girmemiz gerekecek, hani bu kadar yüksek enflasyonla giderken o düşük faizi ne kadar daha sürdürebiliriz, bu bir soru işareti. Öyle olunca da yani bu faizler yükselmeye başladıkça aslında bankaların elindeki bu kağıtlar onlar için birer hani ateşten gömlek gibi bir şey. Bunlar ellerinde patlayabilir. Hani bu nedenle de aslında bankacılık sektörü aslında riskli gibi gözüküyor. Mehmet Kemal Bey de demiş ki, Selim Bey, bankacılık manipülasyonunda içeride kaldık maalesef. Yani bu Eylül ayında yaşanan olayı söylüyor. Sizce banka endeks fonlarımızı ne zaman elden çıkarmalıyız? Bankacılık için öngörünüz nedir demişler.
Az önce de bu konuştuk, işte bir takım sistemik bir risk var. Hatta ben yani bu hükümet ya da bu hükümet değişirse sonra yerine gelecek olan hükümet içinde ekonomi yönetiminin zorlayıcı bir durum oluşturacağını, bankacılığın bu içinde bulunduğu pozisyonun ekonomik politika setini oluştururken bir zorluk yaratacağını düşünenlerdenim. Şimdi siz bu tarz bir sermaye enjeksiyonuna varan tedbirleri gerektireceği bir bankacılık sistemini tehlikeye atmak pahasına sert bir faiz artışı yapamazsınız artık. Yani bir kere bunların da yönetilmesi gerekecek vesaire. Ya geri alım programları, bilmiyorum nedir. Ekonomistler daha iyi yorum yapacaktır ama yani bu nedenle bir çok zorlu bir durum. Ama endekse gelirsek, yani bankacılık endeksi üzerindeki risklere rağmen, yani ben olsam gene bir son sene sonu bilançolarına kadar bir denerim. Zaten eğer zarardaysak belki tekrardan bilançolarda gözlemlenecek bir iyileşme getirilecek bankacılık lehine bir regülasyon olursa, şayet o regülasyon nedeniyle bir bankacılık endeksi belki taşınmaya devam edilebilir. Ama dediğim gibi yani ilk tercihim olmazdı.
Evet. Şimdi ben hemen minik bir ara verip bir duyuru yapmak istiyorum. Daha önce de duyurmuştum aslında ama yine uyarılar geliyor bize. Sevgili izleyicilerimiz, İyi Gelir adıyla bir WhatsApp grup kurulmuş ve kişiler davet ediliyorlarmış. Lütfen bizimle hiçbir alakası olmayan böyle bir gruba girmeyiniz. Böyle insanlara eğer bir para falan isterlerse bizim adımıza para vermeyiniz. Bizden tamamen bağımsız yapılan işler bunlar. Şimdi ben şey soracağım, burada bir ücretsiz akademi isimli bir izleyicimiz diyor ki, Osmanlı Yatırım haftanın model portföy hisselerini açıkladı mı? Siz önümüzdeki hafta için model portföy hissesi zannediyorum açıklıyorsunuz.
Genellikle aylık yapıyoruz ama haftalık olarak da fon öneri yapıyoruz işte şu fonlara bakın şeklinde bu YouTube'da ve Twitter'da Osmanlı Yatırım Direkt ve Osmanlı Yatırım sayfasını takip ederseniz çıkacaktır.
Oradan görebilirler. Peki Selim Bey, Eren Bey'in sorusu, mevcut piyasa koşullarında yüksek risk iştahlı bir portföyde hisse senedi ağırlığı optimal kaç olabilir demiş. Hisse, yani ne diye bölelim bence? Çok pardon, yerli hisse, yabancı hisse diye bölecek olursak hatta nasıl bir?
Evet, yani şurada bir %65'lik bir hisse, totalde bir hisse senedi bence taşınabilir, yüksek riskli bir portföyden bahsediyorsak, burada da işte %35 yerli, %25 ya da %30 yabancı şeklinde ayırabiliriz. Ben kendim belki de duygusal olarak biraz daha yerli portföy ağırlığını hisse senetlerinde yüksek tutan gruptanım. Şahsen şeyleri de öyle dizayn ediyorum. Ama yatırımcının dolara bakış açısı, servetini TL mı yoksa dolar mı ölçtüğüne göre de değişir bu konu. Yani hiç dolar kuruyla şeyi olmayan bir yatırımcı için bu oran azaltılabilir, %15'e kadar yabancıyı düşürüp yerli tarafa ağırlıklandırabilir yatırımcı.
Evet. Bir de yine bir sektör sormuşlar. Özgür Özsan, global konjonktür açısından taşımacılık alanı fonlarında İEV var galiba, tek fon İEV, evet, bu konuda. Evet. Sizin orta vadeli beklentinizi sormuşlar.
Evet, biz de yani taşımacılık sektörünün artık önemi tescillenmiş oldu. Yani bu bugünden yarına da değişecek bir durum değil. Yani lojistik ağları yeniden şekilleniyor dünya üzerinde. Konteynerin artık kimin konteyneri olduğu çok büyük önem taşıyor. Geminin bandral kimin olduğu çok büyük önem taşıyor. Eskiden işte küreselleşme olgusu içerisinde hadiseler tam olarak bu şekilde millileştirilmiş değildi. Yani bunların bir part artık daha önemli olacağı bir döneme giriyoruz. Yeni rotalar, yeni lojistik ağlar, yeni lojistik üsler oluşuyor. Durum buyken de bu taşımacılık sektörüne olan etkilerini şayet iyi de bir kurgulanmış bir varlık seçimi yapıldıysa taşımacılık sektörü fonlarının kesinlikle öne geçireceğini ben de düşünenlerdenim.
Anladım. Peki. Ecem Hanım'ın sorusu var. Karma fonlarla ilgili, risk derecesi 5 olan karma fonlar diyor. Böyle bir konjonktürde ideal midir demiş. Tabii şimdi ben karma fonları düşününce aslında burada genellikle temalara yatırım yapan karma fonları olduğunu hatırlıyorum. O nedenle de aslında tema tema belki konuşmak gerekir. Yani burada söyleyeceğimiz karma fonlarla ilgili genel bir şey biraz zor olur. Temaların önümüzdeki konjonktürde nasıl hareket edeceğine bağlı olarak, değil mi, bu fonların da yorumları değişir aslında.
Tabii, yani merak edilen fon üzerinden ya da varlık grubu üzerinden sormak bu soruyu belki daha doğru olur. Çünkü çok fazla seçenek var yani karma fonlar içerisinde, risk düzeyi olarak sınırlandırsanız bile.
O nedenle
varlık sınıfıyla sormak daha doğru olur. Genel bir yorum yapmak dediğiniz üzere hocam biraz zor.
Zor. Ama mesela gıda tarım fonları hakkındaki düşüncelerini sormuş Tuncer Bey, Tuncer Demirci. Ne dersiniz?
Evet, yani şimdi tabii iklimsel değişiklikler, su sorunları vesaire, bunlardan da ayrıca bir de savaş gibi bir takım jeopolitik riskler de dünya üzerinde mevcut. Bakmayın şimdi tabii biraz rekolteler işte yağışların iyi olmasıyla vesaire iyi gitti. Bu açıdan biraz daha tabii dünya açısından sevindirici, tarımsal emtia fiyatlarında çok fazla yukarı yönlü baskı görmedik. Ama tabii bu böyle olacak, her zaman böyle olacak demek değil. Burada ben yatırımcıların hani emtia grubu taşımakla işte şirket taşımak arasındaki farka biraz daha dikkat etmelerini öneriyorum. Yani şimdi bir tarımsal fon alırız ama bunun içerisinde emtia oranı yüksek ise volatilitesi daha yüksek olacaktır muhtemelen. Çünkü sert hareketler tarımsal emtialarda da görülebilir bir şey. Belki hisse senetleri, şirket hisseleri ya da tahvilleri biraz daha bu konuda daha az dalgalanma yaratacaktır. Ama tabii gelir potansiyeli de şeyde daha yüksek. O da ayrı bir konu. Yani emtia taşıyanların oranı daha yüksekse orada gelir seviyesinin de daha yüksek olması oldukça muhtemel.
Evet. Emre Bey'in sorusu da vergiyle alakalı, stopajla ilgili. Demiş ki altın fonlarında şu anda stopaj yok, yani %0. Evet, ben 2023 yılında altın fonuma ekleme yaparsam çekeceğim paranın stopajı neye göre belirlenecek? Şöyle, eğer altın fonunuza 2023 yılında bir ekleme yaparsanız ve 2023 yılında artık bu vergi avantajını kaldırırsa devlet, o zaman fonu satarken bir kazanç elde ettiyseniz bunun %10'unu vergi olarak zaten sizden kesecekler. Banka hesabınızı o şekilde yatıracak. Dolayısıyla hani alabiliyorsanız eğer 2023'ten önce öyle bir planınız varsa öyle alabilirsiniz.
Şöyle ilave edeyim hocam, 2023'te alım yaptıysa bile yani 2022'den önce aldıkları kısım pay kısımları için ödemeyecek. Yani 2023'ten sonra ekleme yaptıysa şayet onunla ilgili ödeme yapacak. Yatırımcı belki elinde daha önceden aldığı varsa onunla ilgili endişe etmesine gerek yok. Ama sıfırda ilk kez alıyorsa evet, yani eğer şayet uzatılmayacaksa 2022'den önce almak çok daha mantıklı.
Evet, biraz daha uzun vadeli sorular var. Onları sona saklıyorum. Adem Güngör'ün sorusuyla Nurullah Bey'in sorusunu en son soracağım. Ama ondan önce bir bileşik getiri sorusu. Bu aralar çok soruluyor. Fonlara yatırım yaparak bileşik getirinin gücünden nasıl faydalanabiliriz? Sadece fonu elimizde tutarak zaten bileşik getiri elde etmiş olmuyor muyuz demiş.
Tabii yani o bileşik getiri ne kadar uzun süreyle ilgili bir şey tabii, bir de orada ama yani birikim tutarınızı arttırmak da aynı zamanda buradaki getirinin gücünü arttırmak anlamına geliyor. O yüzden alıp tuttunuz okey ama ilave ettiniz daha iyi. Yani alım seviyeleri bir de sizi destekliyorsa alım noktaları yatırımınızı. Bu daha iyi bir şey. Ama ikisi de okey yani. Siz yeter ki fon alın.
Evet, biriktirerek almak. Aynen. Kıymet Hanım da bir yorum rica etmiş. İhracatçı şirketler hisse senetleri fonu var. Ak portföyüm var. Şimdi galiba iş portföyüm de çıktı yeni. Bunlarla ilgili bir yorum. Siz nasıl görüyorsunuz ihracat şirketleri? Yani işte dış ticaret verilerini de konuşalım dedik aslında ama ona vakit kalmadı. Geçen hafta dış ticaret verileri geldi. Yani yine Ocak-Eylül dönemine baktığımız zaman 83 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına ulaşmış durumdayız. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı geçen sene %83'müş. Bu sene 64'e düşmüş. İhracatımızdaki artış, ithalattaki artışımızın 1/4 kadar aylık bazda baktığımızda, yani rakamlar kötü aslında. Şimdi hal böyle olunca da aynı zamanda da kur üzerinde bir baskı var, yani Merkez Bankası'nın sürekli piyasaya müdahalesi var. Bu da tabii ihracat şirketlerimiz için hiç iyi bir şey değil. Geçen hafta gene reel döviz kuru açıklandı ve Türkiye TL reel döviz kuru yükseliyor. Bu da ihracat için hiç iyi bir şey değil. Siz nasıl görüyorsunuz ihracat şirketlerin geleceğini?
Şimdi ben kur seviyeleri üzerinden bakmıyorum çünkü onun artık yani Türkiye'deki ihracat profesyonelitesi var, yani bunun artık yönetilecek türde olduğunu düşünüyorum ben. Yani kimse artık bir belirli ölçüde bir kur riski taşımıyordur diye tahmin ediyorum, ya da eldeki araçların tamamını kullanarak kendisini bir şekilde o konuda koruma altına almaya çalıştığını düşünüyorum. Tabii ki bir sorun olmadığını söyleyemeyiz kur seviyelerinin, ama burada işte en azından faaliyet riskini bir ölçüde herkesin yönetebileceğini düşünüyorum kurla ilgili olarak. Burada maliyetler tabii yüksek, ihracatçı şirketler için de yükseliyor. O taraftaki sıkıntıların da şu anda İşte hala yönetilebilir durumda olduğunu tahminliyorum. Tabii elimde veri yok, sadece çeşitli uzmanlarca yazılmış raporlara bakarak böyle konuşuyorum. Yine de bir resesyon var olacak ise ve bu en şiddetiyle Avrupa tarafında görülecekse, biz de ihracatımızın büyük bir bölümünü Avrupa'ya yapan bir ülke isek, burada tabii dikkat edilmesi gereken birçok şey var. Bizim ihracatçı şirketlerimiz için küresel manada hem çok büyük fırsatların olduğu bir döneme giriyoruz. Bu tartışmasız, yani bütün ekonomik dengeler bir şekilde değişiyor. İşte Çin ve Rusya'nın bir belirli ölçüde dışarıda bırakılmaya çalışıldığı bir ekonomik ilişkiler ağı yeniden inşa edilmekte. Bu ne derece mümkün olur, nasıl olur onu bilemiyorum. Ama buna yönelik bir takım ciddi adımlar atılıyor dünyanın geri kalan ekonomisinde. Şimdi burada büyük fırsatlar var Türkiye'deki ihracatçı şirketler açısından. Ama dediğim gibi riskler de burada kendini koruyor. Bu süreci nasıl geçireceğimizi görmek için biraz daha beklemek gerekecek belli ki. Ama zorlu bir kış olacağı aşikar, hem dünya için hem de bizim açımızdan. Ondan sonra bahara bir bakmak lazım. İhracat şirketlerimiz dediğim gibi çok güçlü ve çok iyi yönetilen şirketler var. İhracat şirketlerimiz arasında çok iyi sektörler var. Sektörün başına geçmiş, artık sektörün lideri olmuş şirketlerimiz var. Bu açıdan ben pozitif, orta ve uzun vadede pozitif görüyorum. Ama dediğim gibi, başta da belirttiğim gibi, bu dönemin adına volatilite diyeceksek, ihracatçı şirketlerin de bundan çok kolaylıkla sıyrılması zor. Sadece bir kur şoku falan Türkiye'de mevzu bahis olursa, işte doların enflasyon kadar en az ya da enflasyonun üstünde bir yükselişi söz konusu olur ise, ihracatçı şirketlerin hisse senedi, yani diğer hisse senedi grubundan biraz daha pozitif ayrışacağını düşünebiliriz. Ama bunun dışında ise durum volatil herkes için.
Evet. Şimdi gelelim son iki sorumuza. Adem Bey demiş ki, Borsa İstanbul'un seçime kadar yükseleceğini herkes söylüyor. Peki Selim Bey'in seçim sonrası baz senaryosu nedir? Demiş.
Yani benim seçim öncesi de bir baz senaryom yok aslına bakarsanız. Yani seçim sonrası için de mümkün değil benim hafızalam ya da işte kafamın çalışma sistematiğinde bir şeyler oluşturamıyorum. Her senaryoda tek çıkarımda bulunduğum şey, yönetimi zor bir dönem olacak. Yani seçim sonrası için konuşuyorsak her anlamda ciddi, yani bu hükümetin kim olduğundan da bağımsız şekilde yönetilmesi çok güç, birçok açıdan acil önlem alınması gereken çok ciddi bir takım sorunları olan bir ekonomik durumda, konjonktürde olacağımızı bekliyorum ve bu açıdan da kimin iktidar olduğundan da bağımsız yönetilmesi güç bir ülke var önümüzde diye düşünüyorum. Baz senaryo aslında işte bu. Ama bunu ben beklediğim gibi çoğu kişi de beklediği için herkes buna hazırlıklı, yani psikolojik olarak diye düşünüyorum. Burada faizler artacak mıdır? Büyük ihtimalle belirli şekillerde faizlerin artması gerekebilir. Ama bunun böyle çok şiddetli yapılmasının da ben Türkiye konjonktüründe geldiğimiz bu şeyle zor olduğunu düşünüyorum. Az önce konuştuğumuz bankacılık endeksinde bile bir, yani bankacılık bilançolarında bile ciddi bir sorun yaratır bir durum bu. O nedenle nasıl yönetileceğini de hep beraber göreceğiz. Baz senaryomu bilmiyorum ama durum, yani benim açımdan böyle.
Evet, birazcık oralar flu. Biraz daha ileriye gidip daha da zorlayayım sizi. 2024'ü soran izleyicimiz var. Nurullah Ocak, gelecek yıl Ocak 2024'ü sormuş Nurullah Bey ve hatta orada sizin fırsat gördüğünüz fon kategorisi hangisidir demiş. 2024 yani, Ocak için tabii zor bir soru bu.
Bu benim 2025 için konuşayım.
Yok, Ocak 2025 için daha da atlıyorsunuz.
25 için, yani 2025 için ben 2023 Haziran'ından sonra alınacak her fonun, yani kısa süreli olarak faiz fonlarına belki daha iyi perform edebilir. Onları bilemediğim için Türkiye'deki faiz hatları ve durumunu es geçiyorum. Ki hakkında en kolay konuşacağımız konu olması gerekirdi ama artık öyle değil. Onları es geçerek hisse senedi, kıymetli madenler ve Eurobond fonlarında 2023 Haziran'dan sonra aldığınız her fonun da 2025 Ocak için çok ciddi getiriler elde edeceğinizi söyleyebilirim. Bu sanırım içinde 2024'ü de barındırıyordur. Yani bunun da Houdini gibi ya da işte Nostradamus gibi geleceğe bakarak söylemiyorum. Bu varlık çeşitlendirmesiyle yapılacak bir portföyün tüm bu ciddi volatil şeylerde belirli bir noktada satın alınıp oturduktan sonra artık burada yatırım yaptığınız her ürünün iki makul bir seviyede, makul bir süreden sonra ciddi getiri sağlayacağı aşikar yani.
Çok çok teşekkür ediyoruz Selim Bey. Verdiğiniz bilgiler için, aktardıklarınız için sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, sevgiler.
Çok sevgili izleyicilerimiz, bol kazançlar, çok güzel bir hafta diliyoruz hepinize. Hoşça kalın, görüşmek üzere.